Ayrım 12. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 139. Misyoner cinayeti. Tanrı'nın işçileri misyonerler 200 yıldır Anadolu'da ama ilk cinayet 2007 yılında işlendi. Oysa geçen yıla kadar Anadolu'da misyonerlere doğru dürüst bir saldırı bile yoktu. Tek saldırı örneği yaklaşık 150 yıl önce olmuştu. Yıl 1863, yer Bitlis. Kürt Zoyti aşireti lideri Musa Ağa ve adamları Heresan mahallesinin çıkışındaki ağaçların arkasına saklanmışlar, gözlerini yola dikmiş misyonerleri bekliyorlar. Ellerinde sopa var, hepsi öfkeli. Öfkeleri Amerikalı misyonerlere. Kimdi bu Amerikalılar? Amerikalı misyonerler merkezi Boston'da olan ve 1810 yılında kurulan American Board of Commissioners for Foreign Missions, kısaca ABCFM ya da Board diye bilinen misyoner teşkilatının üyeleriydi. Bu kuruluş Kalvenci geleneği temsil eden Protestan mezhebine inanan misyoner örgüttü. Anadolu ile tanışmalarının tarihi eskiydi. Anadolu'ya ilk gelen Protestan misyonerler Pliny Fisk ve Levi Parsons adlı iki Amerikalıydı. Tarih 15 Ocak 1820, yer İzmir'de. Osmanlı Devleti'ne gelen ilk misyoner ise English Church of Missionary Society adlı kuruluşa bağlı çalışan bir papazdı. Yıl 1815'ti, yer Kahire'ydi. Bu öncü misyonerleri zamanla diğerleri takip etti. Doğu'da misyonerlik faaliyetlerinin başlama tarihi 1850'li yıllardı. İki önemli şube Sivas ve Harput'ta kuruldu, sonra diğer bölgelere yayıldılar. Misyonerlerin amacı neydi? Misyonerlerin Anadolu'ya akın etmesinin sebebi Hazreti İsa'nın havarilerine söylediği şu buyruğunda gizliydi. Gidiniz gerçeği yani İncil'i onlara anlatınız. Soruyla devam edelim. Niye özellikle 19. yüzyıldan sonra Anadolu'ya akın etmeye başladılar? Sorunun yanıtını vermeden önce misyonerlik tarihi 5 döneme ayrılır, ona bakalım. 1. Havariler dönemi, 33 ile 100 arasında. 2. Kilise kurucuları dönemi, 100 ile 800 arasında. 3. Orta Çağ dönemi, 800 ile 1500. 4. Reformasyon dönemi, 1500 ile 1650. 5. Reformasyon sonrası dönem, 1650 ile 1800. Modern misyonerler dönemi 1793 yılında misyoner William Carey'nin Hindistan'a gitmesiyle başladı. Soruya dönersek evet 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl misyonerliğin altın çağıdır. Çünkü bundan önceki dönemler Avrupa'da din mezhep savaşlarıyla geçmiştir. Ancak 17. ve 18. yüzyıl aydınlanma din reformlarıyla barış sağlanabilmişti. Yani artık Hazreti İsa'nın buyruğu yerine getirecek zemin sağlanabilmişti. İşin dinsel yönü kadar siyasi yönünün de olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Altın çağın bir diğer nedeni de kapitalizmin emperyalizme dönüştürdüğü bir dönem olmasıydı. Anadolu'da sadece Amerikalı misyonerler yoktu, her ülkeye mensup misyonerler vardı. Protestanlar, Katolikler, Ortodoksların ayrı ayrı misyonerleri Anadolu'daydı. Osmanlı'da misyonerlik faaliyetini daha çok yürütenler Protestanlardı. Katolik Kilisesi ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin de faaliyetleri vardı ama bunlar sınırlıydı. Anadolu'da bunların kendi aralarında birbirleriyle hiç geçinemediklerini de eklemeliyiz. Bitlis'teki gergin bekleyişi unutmayalım. Musa Ağa ve adamları dövmek için Amerikalı misyonerleri bekliyorlardı. Böylece başlarındaki büyük beladan kurtulacaklardı. Bu bela neydi ki? Misyoner George C. Knapp 1856 yılında Anadolu'ya gelmişti. O tarihte misyoner sayısı 24'tü. Bütün misyonerler gibi o da Amerikalı yoksul bir ailenin çocuğuydu. İyi eğitimliydi. Misyonerlerin 21 merkezinden biri olan Bitlis istasyonu sorumlusuydu. Misyoner katliamının yapıldığı Malatya o yıllar Bitlis'e bağlı uç istasyondu. George C. Knapp 1860'tan itibaren Bitlis'te inşaat çalışmalarını başlatmıştı. İnşaatlardan biri okul inşaatıydı. Aynı yıl inşaatı bitirdiler. Bitlis'e kız mektebi açtılar. Okulun müdiresi Matmazel Mishery'di. Okulun 50 öğrencisi 4 öğretmeni vardı. 3'ü Osmanlı, biri Amerikalı. 2 yıl sonra aynı mahalleye erkek okulu açtılar. Bu okulun da 64 öğrencisi, 4'ü Osmanlı, biri Amerikalı, 5 öğretmeni vardı. Okulları yetimhane binası takip etti. Bitlis Amerikalı misyonerlerin egemenliğindeydi. Keza Siirt Fransızlarında sadece onların okulları vardı. Bir misyoner kuruluşunun olduğu yerde diğeri bulunmuyordu. Amerikalı misyonerler niye Bitlis'te olduklarını soranlara hep aynı yanıtı veriyorlardı. Yoksullara eğitim ve sağlık hizmetleri götürmek için. Musa ve adamları bu okullara mı kızmışlardı? Hem evet hem hayır, çünkü elimizde bilgi yok. Bilinen şu, misyonerler geldikleri Anadolu halkının kültürüne yabancıydılar. Geldikleri topraklarda medrese dışında öğrenim kurumu yoktu. Onlar okul açtılar, açtıkları okullardan bazıları kızlar içindi. Amerikalı misyonerler Bitlis bölgesindeki okul sayısını zamanla 5'e çıkardılar. Bunlar arasında rahipler mektebi ve sanayi mektebi de vardı. Müslümanlar bu gavur okullara çocuklarını göndermiyorlardı ama başlı başına okul düşüncesi bile tepki alıyordu. Sadece okul açılması değildi tepkilere neden olan, yaptıkları binaların tarzı bile sevilmiyordu. Kadın misyonerlerin giysileri, şapka takmaları ve ata binmeleri hayretle karşılanıyordu. Misyonerlerin kendi ülke bayraklarını binalarına asmaları yerel halk tarafından hoş görülmüyordu. Misyonerlerin yerel insanlarla diyaloglarında geleneksel davranış kalıplarına uymamaları da sorun çıkarıyordu. Bölgenin feodal hiyerarşik ilişkilerini umursamıyorlar, herkese eşit davranıyorlardı. Halk merak içinde ama uzaktan misyonerleri izliyordu. Aile olarak hep birlikte, üstelik masada yemek yiyorlardı. Masalarında Anadolu'da olmayan yiyecekler vardı, patates gibi. Geceleri gaz ocağı yakıyorlardı. Bu aydınlanma cihazıyla da ilk kez tanışıyorlardı. Misyonerlerin müzik aletleri de farklıydı. Piyano, akordeon çalıyorlardı. Ellerinde dürbün, fotoğraf makinesi vardı. Ellerinde kısa zamanda yazdıkları ve bugün hala kullanılan İngilizce, Türkçe, İngilizce sözlük kitabı Red House vardı. Ve çok çalışkandılar. Misyonerler Anadolu halkına uzaylı gibi görünüyordu. Hatta öyle ki Harput'un ileri gelen 3 müftüsü ziyaret ettikleri misyoner Henry Riggs'e depremin ne zaman olacağını sormuşlardı. Ve klasik insan davranışıdır. İnsan anlamadığına düşman olur. Musa Ağa ve adamları da misyonerlere düşman olmuştu. Musa Ağa ve eli sopalı adamlarını çok bekletmeyelim. Board'un Bitlis bölgesi sorumlusu George C. Knapp ve misyoner arkadaşı Dr. George C. Reynolds okuldan çıkıp atlarıyla Musa Ağa ve adamlarının olduğu yere doğru ilerlemeye başladılar. Misyoner Knapp tanıdığı şehrin ileri gelenlerinden Musa Ağa'yı görünce elini kaldırıp selam verdi. Hello! Sonrası malum. Musa Ağa ve diğer saldırganlar kendilerine saygısızlık yapıldığı için misyonerleri dövdüklerini söylediler. Tahrik edilmişlerdi. Sonra da eklediler. Onlar zaten İngiliz ajanı. Dünden bugüne Anadolu'daki gerekçelerin hep aynı olması rastlantı mı? Devlet Musa Ağa ve adamlarına pek bir şey yapmadı. Zaten devlette misyonerlere yönelik derin bir güvensizlik vardı. Devlet katında misyoner yabancı güçlerin ajanıydı. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında başta Ermeni sorunu olmak üzere devlet Anadolu'daki her olayın günah keçisi olarak misyonerleri görmeyi tercih etti. Bu toprakların yazgısıydı bu kolaycılık anlayışı. Olayların sebebi olarak iç çelişkiler yerine yabancı etkileri temel sorun olarak görmek. Ermeni ayaklanmalarında bazı misyonerlerin rolü yok mudur? Vardır elbet. Ama tek neden bu mudur? Malatya'daki katliamın bir tek sebebi bu olabilir mi? Rahibeye ağlayan Müslüman Türkler. Misyonerler Anadolu'da anlaşılmamıştır, hep şüpheyle karşılanmıştır, yer yer dayak da yemiştir gibi genel düz bir yorumun çıkarılmasını istemem. Bir başka örnek olay anlatmalıyım. Misyonerler 1850'li yıllardan beri Sivas ve Divriği'de görev yapıyorlardı. Ama yaşanılan bir olay misyonerlerle yerel halk arasında büyük bir dostluk kurdu. Yıl 1891, yer Sivas. Orta Anadolu'nun bu büyük şehrinin insanları kolera salgınıyla kırılıyor. Nüfusu 40 bin. Salgın 1500 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. 5000 kişi de hasta. Salgına karşı en büyük mücadeleyi Cizvit misyonerleri yürüttü. Çünkü misyonerler Hazreti İsa'nın tanrısal gücünün bir kısmını hastaları iyileştirmekte kullandığına inandıkları için tıbbi yardımları başlıca faaliyetleri arasına almışlardı. Bu nedenle kolera tedavisi konusunda uzman misyoner Peder Rujie ile St. Joseph rahibeleri aylarca Sivas'ta çalıştılar. Sonunda kolerayı yendiler. Bu arada bu salgın hastalık Tokat ve Kayseri misyonerleri arasında da birer can aldı. Çalışmaları nedeniyle baş rahibe Marie Therese, Fransız hükümeti tarafından şeref madalyası verildi. Rahibe Marie Therese yıllarca Sivas'ta sağlık hizmetleri çalışmaları yaptı. Vefat ettiğinde binlerce Müslüman Sivaslı rahibenin cenazesine katıldı, gözyaşı döktü. Ya futbolcu ya imam. Mesele ne misyonerlik, ne İncil, ne de yabancı düşmanlığı aslında. Görünür gerekçe o sadece. Kimse televizyonlardaki popstar yarışmalarına binlerce gencin katılmak için neden başvurduğunu tartışmıyor. Kimse futbol maçlarındaki bıçaklama olaylarını konuşmuyor. Kimse yoksulluğun, işsizliğin, lümpenliğin nedenlerini analiz etmiyor. Kimse gelir dağılımı adaletsizliğinin nelere yol açacağını değerlendirmiyor. Kimse 30 yıldır süren iç savaşın nelere yol açtığını söylemiyor. Bakın, bu cinayetler sonuç değil, başlangıçtır. Kağıt üzerinde milli gelir 7500 dolar diye göstererek sorunları çözemeyiz, kendimizi kandırıyoruz. Sorunu polis adliye önlemleriyle de engelleyemeyiz. Cezaevlerindeki ranzalarda ikişer üçer kişinin yattığını biliyor musunuz? Ne teşhis koyabiliyoruz ne de tedavi yöntemini tartışıyoruz, oyalanıyoruz. Çözümü cezada arıyoruz. Bilmiyoruz ki ne kadar çok ceza verirseniz o kadar çok suç üretilir. Ya da sorunu hep görünürde, elle tuttuklarımızda arıyoruz. Polis beceriksiz, TV dizileri yönlendiriyor, milliyetçilik dalgası. Bir de her taşın altında aradığımız yabancı devletler şüphesi var elbet. Nedenleri, sorumlulukları başkalarının üzerine atarak sorunlarımızdan kurtulacağımızı sanıyoruz. Şark aklı budur işte, yine öyle yapacağız. Bulacağız görevini yapmayan bir iki emniyet görevlisi, rahatlayacağız. Ya da yine derine dalıp derin ilişkiler peşinde koşacağız. Aydınlatalım derken bulandıracağız. Unutmayın, en çok zarar verenler en yararlı olmak isteyenlerdir. Bir de her siyasal grubun diğerini suçlamasını izleyeceğiz. Aslında tüm bu olanların nedenini 10 yaşındaki bir yoksul çocuk büyüyünce ne olacaksın diye soran TV muhabirine söylemişti. Ya futbolcu ya imam. Burada söylenen ne bildiğimiz futbolcu ne de imamdır. Burada söylenen şudur: ya zengin olurum, ünlenirim ya da din düşmanlarıyla savaşırım. Malatya vahşetini ünlü olamamış bu çocuklar gerçekleştirmiştir. İyi hayat sunamadığımız çocuklarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Mesele iktisadidir, kültüreldir. Siyaset bunlardan çok sonra gelir. Ve anlatmalıyız çocuklarımıza, insanın doğruluğuna kesinlikle inandığı şeyler asla doğru olmayan şeylerdir. Bu topraklar hoşgörünün Kâbesiydi, bunu bilmeliyiz. Bilmeyenlere anlatmalıyız. Biz size ırkçılık yapmadık Bayan Merkel. Başbakan Angela Merkel'in hazırlattığı göç yasası Almanya'daki 2,5 milyon Türk'e yönelik etnik ayrımcılık yaptığı için yoğun eleştirilere uğradı. Türk işçilerinin Almanya'ya ne zaman, neden gittiğini hemen hepimiz biliyoruz. Peki Almanların bir dilim ekmek için Osmanlı'ya göç ettiğini bilir misiniz? Ya da Osmanlı'nın göç yasasından haberdar mısınız? İşte Alman göçmenlerin Osmanlı serüvenleri. 19. yüzyılın başı, Almanya'nın birliğini sağlamasına daha 10 yıllar vardı. Yani Prusya, Bavyera, Saksonya gibi düklükler, krallıklar, beylikler birleşmemişti. Bu topraklardan ilk göç dalgası 1815'te başladı. Sebebi kuraklığın getirdiği yoksulluktu. Alman yoksulları bu tarihte özellikle iki ülkeye akın ettiler, Amerika ve Rusya. İkinci göç dalgası 1830'da başladı. Sebep aynıydı: ekonomik kriz, siyasi bunalımlar, salgın hastalıklar. Başta Hamburg limanı olmak üzere bölgedeki tüm limanlardan binlerce yoksul, aç, hasta Almanya, Amerika ve Rusya'ya göç ediyordu. Göçmen sayısının fazlalığı üzerine, ki sayı yaklaşık 5 milyondu, Amerikan Kongresi Almanların gelmemesi için kısıtlayıcı kararlar aldı. O tarihlerde Almanlar dışarı sloganı doğdu Amerika'da. Rusya'da parasız pulsuz göçmen istemiyordu, zaten vize uyguluyordu. Rusya ve Amerika'nın katı tutumu yüzünden Almanlar yeni yerleşim yerleri aramaya başladılar. Osmanlı toprakları, Balkanlar ve Anadolu çok cazipti Alman için. Balkanlarda ilk Kuzey Dobruca'daki Türk köyü Akpınar'a yerleştiler. Osmanlı yönetimi Almanlara karşı hoşgörülüydü. 1848'de Babadağ Kaymakamlığı yerleşmeleri için Almanlara bölge tahsis etti. Toprakların tapusunu verdi, kilise açmalarına izin verdi. Almanların kurdukları bu yerleşim yerinin adı Atmagea'ydı. Bunu Malkoci ve Kataloy gibi Alman yerleşim yerleri takip etti. Balkanlara fazla sayıda Alman gelmedi. Bunun nedeni bölgedeki milliyet ve din çatışmalarının yoğun olmasıydı. Göçmen Almanlar Rum elindeki var olan devlet düzeninin sürekli olarak korunamayacağını düşünüyorlardı. Almanlar için yeni hedef Anadolu'ydu. Alman arkeolog Ludwig Ross vatandaşlarına Akdeniz kıyılarına yerleşmelerini öneriyordu. Almanlar özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Anadolu'ya gelmeye başladılar. Alman Türkolog Dr. Robert Anheger'e, Bedri Rahmi ve Sabahattin Eyüboğlu'nun eniştesidir, göre 1860'larda İzmir bölgesinde Alsaslı ve Bademli'de Alman kolonileri kuruldu. Bazı Alman göçmenler ise Burgaz'a yerleşmişlerdi. Osmanlı yönetimi Alman göçmenlerin gelmesinden memnundu. Çünkü Anadolu'daki taşra nüfusu giderek azalmaktaydı. Özellikle 1830'daki veba salgını binlerce insanın canını almıştı. Anadolu'nun acil nitelikli iş gücüne ihtiyacı vardı. Bakir topraklarının işletilmesi gerekiyordu. Osmanlı yönetimi çok sayıda göçmenin Anadolu'ya gelmesi için göç yasası çıkardı. 9 Mart 1857'de Journal de Constantinople adlı gazetede Osmanlı yönetiminin göçmenlerle ilgili çıkardığı yasa yayınlandı. Habere göre yasa göçmenlere her türlü kolaylığı sağlıyordu. İşte Osmanlı'nın göç yasasından bazı başlıklar. Göçmenler çiftçi ve zanaatçı olacak. Göçmenler isterlerse Osmanlı uyruğuna geçebilecek. Tam bir din özgürlüğü olacak. Devlete ait topraklardan uygun olanlar göçmenlere verilecek. Rumeli'nde 6, Anadolu'da 12 yıl vergi alınmayacak. Rumeli'nde 6, Anadolu'da 12 yıl askerlik yükümlülüğü olmayacak. Devlet tarafından verilen araziler 20 yıl sonra göçmenler tarafından satılabilecek. Göçmenler sabıkasız olacak. Başlangıç sermayesi için 1300 Fransız frangı getirilecek. Ülke içi taşıma masraflarını Osmanlı yönetimi karşılayacak. Aynı gazetede Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın başta Polonyalı olmak üzere Avrupalı göçmenlere kendi çiftliklerinde yerleşmeleri için çağrı yaptığının haberi vardı. Sadrazamın sadece Teselya bölgesinde 17 çiftliği vardı. Osmanlı Devleti'nin göçmen yasası Avrupa'nın diğer ülkeleri gibi Almanya'da da hayli yankı buldu. Bu arada 12 Nisan 1857'de Allgemeine Augsburger Zeitung gazetesinde Osmanlı topraklarına göç etmek isteyen Almanlara öğütler veren makale çıktı. Ama makale biraz alaycı bir üslupla yazılmıştı. Osmanlı'ya göç edecek Alman gecelik takkesiyle içki şişesini Almanya'da bıraksın, tütünü de bıraksa iyi olur. Her türlü taassuptan kaçınsın, ancak hem kendi hem de diğer insanların dini inançlarına saygı göstersin. Göçecek olanlar aralarındaki anlaşmazlıkları toprağa gömsün. Komünistler, ateistler Osmanlı'dan uzak dursun, onların öğretilerine kimse kulak asmaz. Koşullar ne olursa olsun yerli kadınlarla uygunsuzluğa kalkışmasın. Ermenilerle asla para ilişkisine girişmesin. Ölçülü olmayı ve temiz yaşamayı kendine alışkanlık edinsin. Osmanlı'nın çıkardığı göçmen yasası her ne kadar iyi niyetle çıkarılmışsa da Anadolu'ya gelen Alman sayısı beklendiği gibi çok olmadı. Ama sayıları az olsa da gelenler de oldu. Bursa'daki bir iplik fabrikasında çalışan Alman işçiler, Ankara'da hekim olarak çalışan Alman doktorlar gibi. Anadolu'ya gelen Almanların en başarılısı Hristiyan sosyalizminin öncü savaşçısı olarak bilinen Karl Mez'di. Alman Karl Mez 1840 yılında geldi Amasya'ya. İyi cins ipek sağlamak amacıyla bir işletme kurdu. Şirketi kısa sürede çok büyüdü. Almanya'dan işçi getirmeye başladı. Sayıları zamanla o kadar çoğaldı ki Mez 1858'de Almanya'dan protestan bir papazla bir öğretmeni de Amasya'ya getirdi. Şirketin müdürü Georg Krug'un evi misyon evine dönüştürüldü. Mez aynı zamanda misyonerlik çalışması yapıyordu. Hristiyan sosyalist Karl Merz'in amacı bu küçük Alman kolonisi örnek yaşam tarzıyla yerli halkın takdirini kazanmaktı. Mez'in öngördüğü Tanrı'nın buyrukları doğrultusunda uygun davranışta bulunmayan Alman işçiler geri gönderildi. Mez'in misyonerliği şirketi kadar başarılı olamadı. Özellikle Mez ölünce oğulları ve kolonideki diğer ikinci kuşak heyecanını yitirmişti. Koloni dışarıdan evlenmeler, Almanya'ya geri dönmelerle zamanla çok küçüldü. Amasya'daki papazın ölümüyle buradaki protestanların dini işleri İstanbul Alman Protestan Cemaatinin papazınca yürütüldü. Amasya'daki Alman kolonisi 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar varlığını sürdürdü. Savaş sonrasında müttefiklerin talimatıyla mihver devletlerin yurttaşı olan herkesin Türkiye'den ayrılması istenince Amasya'daki koloninin varlığı son buldu. Dün Osmanlı-Alman göçmenlere kapılarını sonuna kadar açarken, bugün Almanya'nın geçmişi hafızalardan silen yeni göç yasası tarihe karşı vicdansızlık değil midir? Almanya'daki bu yeni göç yasası, Alman vatandaşı Alman ile Alman vatandaşı Türk'ün eşit olmadığını, olamayacağını gözler önüne seriyor. Almanya'nın bu etnik ayrımcılığı Alman Cumhurbaşkanı'ndan veto yer mi bilinmez. Bilinen ırkçı Adolf Hitler iktidara geldiğinde Alman vatandaşlarını ari olup olmamasına bakarak korkunç bir elemeye tabi tutmasıydı. Türkiye o yıllarda solcu, Yahudi, liberal kim olursa olsun Hitler rejiminin gazabına uğrayan Alman vatandaşlarına kapısını açan bir ülke oldu. Türkiye kaçanlardan ve daha sonra 1948 ve 1951'de Berlin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ernst Reuter kimlik konusunda şöyle diyordu. Kimlik belgeleri kim olduğumuzu bilmemiz için değil, çünkü kim olduğumuzu biliyoruz. Bize yasallık veren bir kimliğe sahip olmamız için vardır. Biz kim olduğumuzu biliyoruz, peki Avrupalı bizim kim olduğumuzu biliyor mu? Avrupa'daki Türk imajı nasıl doğdu, Türk imgesi zaman içinde nasıl şekillendi ve bugün Avrupa'da Türk saplantısı var mı? Peki Avrupalı'ya göre biz kimiz? Tarih 1 Nisan 2004, yer Strasbourg. Avrupa Parlamentosu AP olağan toplantılarından birini yapıyor, Türkiye raporunu görüşüyor. Ve kurul o güne kadar AP'nin pek görmediği uzunlukta bir toplantıyla sonuçlandı. 40 milletvekili söz almıştı. Kimi ekonomik ve siyasi reformlardan, kimi yeni bir anayasa ihtiyacından, kimi insan haklarından, kimi de demokratikleşmeden bahsetti. Sık değinilen konu ise ordunun ülke politikası üzerindeki etkisiydi. Sonuçta rapor oylandı, olumlu 211, olumsuz 84, çekimser 46. 13 milletvekili de rapora şerh düşmüştü. AP tarihinde ilk kez bir oylamada bu kadar çekimser oy çıkmıştı. Ve ilk kez bir rapora bu kadar çok şerh konmuştu. AP Genel Kurulu'nda olanların bir alt metni vardı kuşkusuz ve bu yüzyıllardır Avrupa'da oluşturulan Türk imgesiyle yakından ilgiliydi. İspanya'da Türk adı Coco yani umacı ile eş anlamlı kullanılmaktadır. İtalyanların korku deyimi Mama i Turki yani anneciğim Türklerdir. Türk adı sadece Osmanlı'yı değil tüm Müslümanları kapsıyordu. Ve Avrupalılar adlarını duydukları ama görmedikleri Türkler konusunda hep efsaneler üretti. Bu efsanelerde Türk tipi muzaffer, korkak, disiplinli, acımasız, hükmedici, kibirli, aşırı gururlu, kaba, miskin, cahil ve Hristiyanları yok etmek isteyen zalimdi. Avrupalının kafası hep karışıktı aslında ama bir noktada anlaşıyorlardı, ortak düşman. 1453'te İstanbul'un fethi dönüm noktası oldu. Haçlı seferleri dönemlerinde Türkler doğuda yaşıyordu ve kötü bir masal kahramanıydı. Ama şimdi artık Avrupa sınırlarına dayanmıştı ve Türk ordusu gerçekti. Korkuyorlardı, korkularını abartıyorlardı, Türkler İstanbul'da büyük zalimlikler yapmıştı. Türkler kötüydü, Türkler zalimdi, Türkler hırsızdı. Bu korkuları kilise provoke ediyordu. Torksuer, işkence, Türk kelimesinden üretilmişti. 16. yüzyılda korktukları başlarına geldi. Türk ordusu Avrupa'yı fethe çıktı. Belgrad, Budapeşte ve Viyana kapıları. Türkler ile Avrupalılar arasında nefret ve küçümsemeyle ama aynı zamanda merak ve gizlenilemeyen hayranlıkla yoğrulmuş sancılı bir ilişki dönemi başladı. Zamanla korku yerini meraka ve cazibeye bıraktı. Sahi kimdi bu Türkler? Türk ordusu batıya doğru ilerlerken Avrupalılar o tarif edilemez korkularının yanında ordunun ihtişamına, yeniçerilerin görkemine, mehter müziğinin estetiğine içten içe hayranlık duymaya başladılar. Padişahın adı Soliman el Magnifico yani muhteşem Süleyman'dı artık. Avrupa'nın Türkiye bakış açısı Avrupa'nın laikleşmesiyle değişti. Kilise ve dinin devlet katından ayrılması başlıca çatışma nedeni olarak görülen dinin sahneden çekilmesine neden oldu. Tehdit algılaması yerini anlamaya bıraktı. Kuşkusuz bu olumlu havanın doğmasında Avrupalı seyyahların izlenimlerinin de katkıları vardı. Bakış açısının değişmesinde etkisi var mıydı bilinmez. Bu yüzyılda Türk ordusunun ilerlemesi duraksamıştı. 18. yüzyıl Avrupa'nın Türkiye bakışını olumlu anlamda geliştirdi. Türk ordusu geri çekiliyordu, korku dönemi bitmişti. Üstelik o yıllarda Avrupa'da Torkuer modası canlandı. Soylular Türk kıyafeti giyerek resimler yaptırmaya başladı. Türk modası zamanla oryantalizmin doğmasına neden oldu. 18. yüzyılda Viyana'da yapılan bir yağlı boya tabloda Avrupa'da yaşayan halklar tasvir edilmişti. İlginçtir Türkler ile Yunanlara ayırt edilmeden aynı grup içinde yer verilmişti. Bu iki halkın özellikleri benzerdi ve şöyleydi. İsimler, Türk veya Yunanlı, hali tavrı, değişken, Nisan havası gibi, karakteri ve özellikleri, genç bir şeytan, zekası, üstün zekalı, özelliklerin kazanılması, şefkatli ve yumuşak, bilimi, ucuz politikacı, giyimi, karı gibi, kötü özellikleri, daha da hain, sevdiği şey, kendini sever, hastalıkları, zafiyet, güçsüzlük, Ülkesi, dünya güzeli. Savaş yeteneği, işe yaramaz, tembel. Allah'a inancı ve ibadeti, onun gibi bir şey. Yöneticilerini nasıl tanırlar? Bir despot. Fazlasıyla mevcut olan yumuşak ve zarif şeyler. Vakit geçirme biçimleri, hastalanmakla. Hangi hayvana benzediği? Kedi. Hayatı nasıl biter? Dolandırıcılıkta. 19. yüzyıl Osmanlıların çözülme sürecinin başladığı dönemdi. Avrupalı artık medeniyetin temeli olarak gördükleri antik Yunan'da ilgilenmeye başlamıştı. Türkler Avrupa medeniyetinin kurulduğu topraklarda Hristiyanları idare eden despotlar olmuştu yine. Yeni imaj Orta Çağ'da yaratılandan farklı değildi. Türk barbardı, Türk Külhan Bey'di, Türk kan emiciydi, Türk hilebazdı. Grand Turko yeniden Le Türk'e dönüşü vermişti. Martin Luther dilde yenilik yaptığında yeni kelimeler üretti ki bunlardan biri de hile yapmak anlamına gelen Türken fiiliydi. Trajikomiktir. O yıllar siyasi, ticari ve kültürel alanlarda Türklerin kendilerini Avrupa'ya kabul ettirmeye çalıştıkları dönemdi. Hem kamusal alanda tanzimat, ticari anlaşmalar ve ıslahat fermanlarıyla, hem de bireysel olarak saraylar, konaklar, araba sevdaları ve alafranga yaşamla. Avrupa'nın Türkleri bir türlü kabul etmemesi iki dünya arasında sıkışıp kalan bazı aydınları medeniyeti reddetme noktasına getirdi. Tıpkı bugünkü AB karşıtlığı gibi. Peki Türkleri yenmek Avrupalıların zihninde mi? AB'nin kuruluşunun 50. yıl dönemi törenlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'a üzerinde Napolyon'un 1799'da Mısır'da Osmanlıları yenişini anlatan bir kabartma bulunan bira kupası hediye etmesi bunun göstergesi mi? İşte o gün, 1 Nisan 2004 günü Avrupa Parlamentosu yüzyıllar içinde inşa edilmiş Türk imajı nedeniyle sarsıntılı bir gün geçirmişti aslında. Sanki yıllar içinde oluşan Türk imgesi yerini Türk ordusuna bırakmıştı. O gün toplantıda en çok eleştiriyi Türk Genelkurmayı'nın almasının alt metnini bilmem anlatabildim mi? 12. Aydımın sonu, sayfa 152.